Herkese merhaba. Genç Hayat Akademi Podcast serimizin ikinci sezonunda yeniden beraberiz. Birbirinden değerli konuklarımızla diş hekimliğinin önemli konularına değindiğimiz dinletilerimize hazırsanız başlıyoruz.
Genç Hayat Akademi Podcast'imizin 3. bölümünden hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz diş teknisyeni Coşkun Kasapoğlu. Coşkun Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Coşkun Hocam, bugün nasılsınız? İyisiniz diye umuyorum.
Teşekkürler sizler.
Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz?
Merhabalar, benim adım Coşkun Kasapoğlu. 2003 Marmara Üniversitesi mezunu diş protez teknikeriyim. Okuldan mezun olduktan sonra bir dönem bu mesleği aktif olarak yaptım. 3,5-4 yıl kadar Almanya ile çalışıyorduk o dönemde. Almanya'ya çalışan bir diş laboratuvarında, sonra askerlik oldu. Sonrasında bir firmanın eğitmenliği ve son 11 yıldır da Evoclar ve Dent firmasının hem eğitmenlik hem de hem teknik eğitmenliğini yapıyorum, hem de bizim opinion leader diye tabir ettiğimiz daha çok eğitimleri veren diş hekimi arkadaşlarla belirli kriterlerde vakalar biriktiriyoruz, fotoğraflıyoruz. Sonra da bunları sunumlarda eğitsel olarak kullanıyoruz.
Peki Coşkun Hocam, sizi diş teknikerliği mesleğine iten şey ne oldu?
Açıkçası biraz kaza kurşunu oldu diyebilirim ben. Çünkü benim gönlümde yatan aslında programcılıktı. Ben 2 sene üst üste üniversite sınavına girdikten sonra işte puanım programcılığa yetmedi. Sonraki yaptığım tercihlerde diş protez teknikerliğini yazdım. Nasıl oldu? Açıkçası sağlık sektörü olduğu için biraz tercih ettiğim bir bölümdü. Çok bilinçli yaptığım bir tercih değildi. Bir tanıdık diş hekimi abimizin yönlendirmesiyle birazcık bu mesleğe giriş oldu. Girdikten sonra ben çok sevdiğimi söyleyebilirim ama özellikle bölümü. Çünkü bölümde bir defa bir üretim var. Çok fazla aşaması var. Baktığınız zaman oldukça ince işçilik ve sabır gerektiren bir meslek grubu. Ben başladığımda birazcık böyle sadece bir protetik tedavi olarak düşünüyordum. Yani baktığımız zaman hastanın bir diş kaybı var ya da çürüğü var, doku kaybı var. Bunu tekrar yerine koymak için onu restoratif bir şey yapıyoruz. Ama biz okuldayken bizi götürdükleri bir eğitimde benim çok ciddi anlamda vizyonumun açıldığı bir şeye şahit oldum. Evoclar firmasının bu preslenebilen seramiklerinin daha Türkiye'ye yeni yeni geldiği dönemlerde. Hatta ikinci jenerasyonu denilmiyorsam. Şu anda da eğitimlerini yaptığım aslında firmanın o dönem çok daha böyle başlarındaki bir eğitimine katıldığım zaman şunu fark etmemi sağladı bana oradaki eğitim. Ben hep yapılan protezin sadece hasta ağzına gireceğini, işte eksik olan o fonksiyonu sadece düzelteceğini düşünüyordum ama orada yapılan işleri gördüğüm zaman o kadar gerçekçi, o kadar estetik duruyorlardı ki bu işin sadece fonksiyonel değil aslında estetik bir misyon olduğunu da bir parça gözlemleme şansım oldu ve sonrasında aslında bütün araştırmalarımı, bütün ilgimi o yöne birazcık daha yönlendirmeye heveslendim. Çünkü estetik insanların çok aradığı bir şey. Özellikle son dönemde sosyal medyanın da birazcık daha baskısıyla ama o dönemlerde tabii daha çok metal destekli seramikler çalışılıyordu. Cam seramikler bu kadar yaygınlaşmış değillerdi. Hatta üretilebilmeleri oldukça zordu. Çünkü üretilirken çatlıyordu, patlıyordu, kırılıyordu. Oldukça zahmetli üretim aşamalarına sahiptiler. Benim kırılma noktam açıkçası o eğitimdi diyebilirim. Çünkü vizyon olarak bu işin çok çok yüksek estetikle yapılabileceğini ilk gördüğüm yerdi. Sonrasında şimdi kadar tabii sosyal medyadan ya da işte internet üzerinden bu kadar çok kaynak yoktu. Erişebildiğim bütün eğitimlere, gördüğüm, duyduğum bütün eğitimlere katılmaya çalıştım. Ve oradaki eğitimlerde çok iyi teknisyenlerin yaptıkları işlere o kadar böyle heveslenerek baktım ve nasıl yapabileceğimle ilgili hep böyle araştırıyordum. Burada hani eğitimin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim ve hedef belirleme. Çünkü bizim işte çok fazla branş var. Yani metal destekli, zirkonyum, implant üstü, hareketli protezler gibi böyle kendi içinde de çok fazla dallanıp budaklanıyordu. Ben hep kendimi oradaki eğitimden sonra bu işin en estetik nasıl yapılır kısmındaki odağı kaçırmadan odakladım. Ve hep bütün araştırmalarım ve katıldığım eğitimler bunun üstüne olmaya başladı. O yüzden meslek çok keyifli bir meslek. Mutlaka odaklanarak nereye gideceğimizi çok iyi belirliyor olmakta fayda var.
Peki mesleğinizin ilk yıllarında sizi en çok zorlayan şey ne oldu?
Şimdi mesleğe baktığımız zaman aslında ciddi sabır gerektiren bir meslek ve çok ince işçilik gerektiren bir bölümü de var. Bir diğer taraftan da çok aşaması olan bir meslek. Aslında yaptığımız üretimde şeye benzetebiliriz, kuyumculuğa da benziyor. Çünkü kullandığımız araçlar, iş akışı. Açıkçası en zorlandığım noktalardan bir tanesi bir önceki aşamada yapılmış bir hatanın bir sonraki aşamaya mutlaka yansıyor olması. Ya bunu özellikle metal destekli seramik çalışırken ve o ilk laboratuvarda çalışırken benim ilk çalıştığım laboratuvarın şöyle bir güzel avantajı vardı. Normalde Türkiye'deki birçok laboratuvarda branşlaşma var. Şöyle ki siz bir laboratuvara girdiğiniz zaman ya alçı bölümünde başlıyorsunuz ve bütün gün alçı dökebiliyorsunuz. Belli bir süre bu işi yaptıktan sonra modeler, sonra işte döküm, tesviye, porselen gibi böyle aşamalardan geçiyor. Benim ilk çalıştığım laboratuvarda biz Almanya'ya çalışıyorduk ve yurt dışından modeller geliyordu ve o modeli size verip direkt bitim istiyorlardı. Bu da şöyle bir iş akışını doğuruyordu. O modeli aldığınız zaman modeleji kolesini siz trimliyorsunuz, modelejini siz yapıyorsunuz. Modeleji kalın yaparsanız bir sonraki döküm aşamasından sonra tesviye yaparken uğraşmanız gereken yine sizsiniz. Yani bir önceki aşamanın zorluklarını ve sıkıntılarını bir sonraki aşamada yine siz yaşıyorsunuz. Sonra opağını sürüyorsunuz, porseline geçiyorsunuz. Eğer metal doğru tesviye edilmediyse, yeterli mesafelerle çalışmadıysanız, hazırlık yapmadıysanız bir sonraki aşamada yine porselendeki problemi yine siz yaşıyorsunuz. Tabii çok aşaması olduğu için her aşamanın kendince dikkat edilmesi gereken özellikleri olduğu için her aşamayı deneyimleyince yapmanız yapmamanız gerekenleri acı bir şekilde test ederek sonuçlarına da katlanarak aslında öğreniyorsunuz. Beni en çok zorlayan noktalardan bir tanesi buydu. Ama ben iyi ki bu aşamaları, her aşamayı kendim deneyimleme şansım olmuş ki. Çünkü deneyim başka bir şey. Yani size bir insanın araba sürmeyi anlatması başka bir şey. Sizin trafiğe çıkıyor olmanız başka bir şey. O yüzden her aşamayı aynı hassasiyetle yapıyor olmak çok önemliydi. Diğer taraftan tabii ciddi bir sabır gerekiyor. Çünkü çok ince işçilik. Bu ilk başladığım dönemde metal destekli örneğini verdim ama son dönemde son işte 6-7 yıldır aktif yaptığım cam seramikler var. Çok ince restorasyonlar yapıyoruz. Laminelerle özellikle çok fazla haşır neşirim son dönemde. O da inanılmaz bir sabır gerektiriyor. Çünkü malzemenin limitlerine baktığımızda ortalama bir laminenin kalınlığı 0.5 mm iken bazen öyle durumlar oluyor ki 0.2-0.1 mm ile inceltmeniz gerektiği durumlar oluyor. Çok düşük devirlerle böyle dakikalarca en ufak titreşim baskı yapmamaya çalışarak ve malzemeyi yormadan çalışmanız gerekiyor. En ufak bir sabırsızlığınızı size ya kırılma ya çatlama şeklinde geri dönebiliyor. O yüzden gerçekten o bakımdan bakıldığında zorlu noktaları var. Ama seviyorsanız ve özellikle en çok motive eden ne nedir diye soracak olursanız bir gülüşü değiştirdiğiniz zaman bir hastanın o mutluluğuna bir şekilde bir paydaş olduğunuz zaman o gerçekten en büyük motivasyonu sanırım. Çünkü o kadar enteresan insanların gülüşlerini değiştiriyorsunuz, hayatlarına dokunuyorsunuz ki yaptığınız işle enerjileri değişiyor. Gülerken gülüşünü kapatan insanlar bir anda çok daha rahat gülmeye başlıyor. Zor bir meslek, sabır gerektiren bir meslek ama sonuç itibariyle de motivasyonumuz insanların mutluluğuna paydaş olmak diyebilirim.
Coşkun Hocam, sizin de belirttiğiniz gibi mesleğinizde üretim süreci bir zincir halinde. Ve bir basamakta bir başarısızlık yaşandığı takdirde bu durum diğer basamakları da etkileyebiliyor. Ekstrem koşullarla hiç karşılaştınız mı? Örnek verebilir misiniz? Bu durumun üstesinden nasıl geldiniz?
Şimdi biraz önce de özetlediğim gibi benim en büyük avantajlarımdan bir tanesi ilk çalıştığım ve deneyim yaşadığım laboratuvarda bu iş akışının bir kişinin elinden çıkıyor olmasıydı. Ekstrem durumlarla karşılaştım mı? Defalarca karşılaştırdım. Çok acı tecrübeler yaşadım. Örnek vermek gerekirse yaptığım bir laminenin cilaya attıktan sonra su damlası gibi çıkması. Çünkü yanlış bir program seçimi ve bitmiş bir işin aslında tamamen eriyerek yok olmasına şahit oldum. Bitirdiğim zannettiğim bazı işlerin son anda çatlaması, kırılması maalesef çok acı veriyor. Stresli bir meslek çünkü hem çalıştığımız mesafeler, yani ortalama bir insanın diş boyuna baktığımız zaman 10-12 mm civarında bir şeyle çalışıyoruz. 10-12 mm'de 3 boyutlu, renkli, kişiye özel heykelcikler yapıyoruz aslında kaba tabiriyle. O yüzden hani kişiye özel noktasında en ciddi zorlayan noktalardan bir tanesi tek diş restorasyonları mesela. Renk tutturabiliyor olmak için çok teknik olarak altyapıya hakim olmak, seramiğe hakim olmak gerekiyor. Kullanacağınız malzemeyi tanımak gerekiyor. En çok zorlandığımız noktalardan bir tanesi de işte sabırsız davranıp hızlı çalıştığımız noktalarda genellikle kırılmalar, çatlamalar, atmalar, dikkatsizlik durumunda biraz önce bahsettiğim gibi porselenin erimesi gibi böyle enteresan onlarca sayabileceğim talihsiz durumla karşılaştık. Ama tabii bunları kayıp olarak görmemek lazım. Çünkü her yaşadığınız deneyim bir sonraki yapacağınız işlerde daha dikkatli, daha hassas, daha titiz davranmanızı tetikliyor. Odaklanmanızı tetikliyor. Bir musibet, bir nasihattan iyidir noktasından yola çıkarak. Yani bu tarz sıkıntılar, parmakların kaç kere yandığını, yani iş çıkıyor fırından, kenarda soğuduğunu zannediyorsunuz. Elinizi yaklaştırarak önce kontrol etmeniz gerektiğini birkaç kez yandıktan sonra anlıyorsunuz gibi sıkıntılar oldu tabii ki. Muhtemelen çok teknisyen arkadaşında yaşadığı şeylerdir. O yüzden kendince, kendi içinde zorlukları olan
Ama en son hastaya takıldıktan sonra, o hastanın gülümseme anına şahit olduktan sonra canlı ya da sonrasında fotoğrafla, tamamen bunların hepsini unuttuğunuz bir meslek grubumuz var.
Peki doğru ve başarılı bir restorasyon için hekim ve teknisyen iletişimi nasıl olmalı? Nelere önem verilmeli?
Bu konu oldukça derin bir konu aslında. Çünkü gerçekten iyi bir iş çıkabilmesi adına iyi bir ekip oluyor olmak çok önemli. Çünkü herkes üstüne düşeni iyi yaptığı zaman gerçekten sonuç çok keyifli oluyor. Şimdi bazen şöyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. İyi bir hekim, iyi bir teknisyen olmadan belli kalitede bir iş çıkartamadığı gibi, tam tersi iyi bir teknisyen, iyi bir hekimin hazırlığı olmadan iyi bir iş çıkartamıyor. O yüzden iletişim konusunda bazen şöyle bir şey oluyor. Teknisyen cephesinden baktığım zaman bazen şöyle yaklaşımlar oluyor. Ya sen zaten iyi yaparsın. Hani ölçü geliyor, işte ortalama bir kesim geliyor vesaire, ama aslında burada şuna dikkat etmek lazım. Bu bütün hekim teknisyen arkadaşlar için geçerli bir şey. Biz teknisyen olarak hastaları görmüyoruz maalesef. Nerede çalışıyoruz? Normal bir analog iş akışı varsa normal bir ölçü alınıyor, silikon ölçü alınıyor. Sonra biz alçı model üretiyoruz, sonra onun üstüne devam ediyoruz. Ama doku yok, dudağı görmüyoruz, dudak diş ilişkisini görmüyoruz. Özellikle estetik ön bölge çalışıyorsak aksları görmüyoruz. O yüzden aslında özellikle bu tarz böyle gülüşü değiştireceğimiz bir vakada bir VexUp mockup protokolü çok önemli. Çünkü bu planlamayı içeriyor. Hekim bu planlamayı yaptıktan sonra bu datayı bizle paylaşırsa, sonra nelerin değişeceği, hastanın beklentileri. Çünkü bazen hastanın beklentisi doğal olması yönünde, bazen çok iddialı, daha beyaz olması yönünde olabiliyor. Krom boylarının yaklaşık olarak kadar olacağı, gülüş hattı, orta hat gibi. Ne kadar çok bilgi paylaşılırsa aslında teknisyenle, verim inanın o kadar fazla olacaktır. Burada akışta şeye benzetiyorum ben bir parça bu olayı. Klinik boyutunda hekimin yaptığı şey bir mimari planlama. Bizim yaptığımız şey de o mimari projeyi inşaat mühendisleri gibi hayata geçirme şeklinde. Yani iyi bir plan yapılmadığı zaman, oradaki bilgi akışı iyi olmadığı zaman bizim yapacağımız şeylerin de limiti çok limitlenmiş oluyoruz. O yüzden iyi bir teknisyen iyi işler çıkarabilmesi için iyi bir ön hazırlığa, iyi bir iletişime, iyi data transferine çok önem gösteriyor. Hele son dönemde işte fotoğraf makineleri, telefonlar artık çok yüksek kalitede ve gayet iyi data üretebiliyor. Fotoğraflar, videolar çekebiliyor. Biz hastayı göremiyoruz ama fotoğraf ve video yardımıyla hastanın en azından dudak, mimik hareketleri, ondan sonra beklentileri, hasta konuşturulduğunda hastanın desteklerini bir şekilde artık çok daha hızlı bir şekilde ulaşım şansımız var. Burada aslında başarının en önemli kilit noktası her iki tarafında üstüne düşeni hakkani niyetiyle yapması ve iyi bir iletişimden geçiyor diye düşünüyorum. Ve mümkün olduğu kadar data paylaşımı, mümkün olduğu kadar beklenti yönetme oldukça önemli.
Coşkun Hocam, teknoloji çağımızın ayrılmaz bir parçası ve bize yardımcı olduğu kadar bizi kuşatmış durumda aslında. Peki sizin mesleğinizdeki yenilikler ve gelişmeler nelerdir? Eskisiyle farkı nedir? Size ayak uydurmayı nasıl başarıyorsunuz? Tercih ediyor musunuz?
Tabii ki kaçınılmaz olarak teknoloji hayatımızın her bölümünde, bizim de mesleğimizin ciddi anlamda kuşatmış durumda. Burada birkaç faktörlü olarak değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi dokümantasyon. Çünkü cep telefonu, fotoğraf makinesi ve ışık kullanımı bir ayağı olduğu gibi fotoğraf, bunun diğer ayağı artık videoya geçmeye başladı. Teknolojik olarak artık kayıt alırken işte fotoğraf, video kayıtları vesaire yaygınlaşmış durumda. Bu tabii iletişimi de arttırıyor, verimliliği de arttırıyor. Ama diğer taraftan tabii belli aralıklarla güncelleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Hem yazılım hem ekipmanınızı, donanımınızı. Ve bu da tabii bütçesel olarak zorlamaya başlamış durumda. Üretim kısmına baktığımız zaman da artık dijital teknolojiler, ağızcı görüntülemeler, ağızcı data kayıt alan ağızcı kameraları, CAD/CAM sistemleri, bunların yazılımları, bunların üretimle ilgili olan kısmında tasarım, kazıma cihazları, malzemelerin kazıma cihazlarıyla olan uyumları ya da alternatifleri çok ciddi anlamda geniş bir yelpazeye sahip. Ben analog başlamış bir teknisyenim. Yani baktığımız zaman ben başladığım dönemlerde dijital teknolojiler 2003 yılında çok yeni yeni başlamıştı. 2010 yılından, 2010-15 yılından sonra daha aktif olarak pazarda yer almaya başladılar. Analogtan dijitale geçiş tabii ki biraz zorluyor. Ben de çok aktif bir dijital kullanıcısı olduğumu söyleyemem. Son 6 aydır birazcık daha yavaş yavaş girmiş bulunuyorum. Kaçınılmaz bir şekilde gideceğimiz yer orası. Dijitalin en büyük avantajı, kendi adıma analogtan dijitale geçerken şey olarak zorlanıyorsunuz. Çünkü alışkanlıklarımız var. O alışkanlıkları kırmak, onları evriyor olmak, 3 boyutlu bir nesneyle 2 boyutlu bir ekranda çalışıyor olmak tabii bu zorluyor. Alışma dönemi geçirmeniz gerekiyor. Ama gelecek kaçınılmaz bir şekilde dijitalleşiyoruz. Bunun çok büyük artıları olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle biraz önce bahsettiğim o fotoğraf çekerken yaptığımız en küçük hataların kocaman ekranlarda görülmesi aslında dijital görüntülerin, kesimlerin, preparasyon sınırlarının kocaman ekranlarda daha kontrollü bir şekilde görüntülenmesine ve gerekiyorsa düzeltilmesine fayda sağladığı gibi hekim teknisyen mesafesi olayını da aradan çıkartmaya başlıyor. Çünkü ben şey konusunda yani bir hekimle bir diş teknisinin mümkün olduğu kadar yakında oluyor olmaları bence en verimli iş akışını sağlıyor. Çünkü teknisyenin hastaya yapılmış bir işin ağızda görüyor olması, onun rengini, diş eti uyumunu, çıkış profilini, açısını, aksını, renk geçişlerini görüyor olması muazzam bir tecrübe bence. Ama dijital teknolojiyle beraber mesafeler artık ortadan kalkabiliyor. Farklı bir şehir, farklı bir ülkedeki bir diş hekiminin aldığı bir görüntü e-mail ile diğer teknisyene ya da tam tersi aktarılabiliyor. Burada tasarımlar geliyor gidiyor. Şu an için hayatımızı kolaylaştıran bir araç. Gittikçe de daha fazla sistem içine entegre oluyor. Benim açımdan en büyük avantajı şu. Bir diş yaparken her gün aynı psikolojide olmuyoruz. Öyle bu durumda bir azı dişin morfolojisini mumla yaptığımızı düşünüyor olalım. Orada yapacağımız hem fonksiyon hem tüberkül hem estetik oluşumlar elle yapıldığı zaman her gün aynı standartta çıkmayabilir ama dijital sistemlerde hazır kütüphaneler var, belli morfolojiler var ya da kendi doğal dişini formu kopyalayarak bir şekilde yapacağımız tasarımı aktarabiliyoruz. Oldu da üretim aşamasında biraz önce bahsettiğim gibi yanlış bir programa attığınız diş eridi, testi yaparken çatladı, kırıldı ya da bir olumsuzluk durumunda elinizde bir data var. Aynı kalitede tekrarlayabiliyorsunuz. Bence dijitalin en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Hemen hemen analogla aynı zamanı harcıyor olsak bile elimizde nihai bir data olduğu için tekrarlanabilirliği, kontrol edilebilirliği çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gelecek kaçınılmaz dijital. Biz tamamen dijitalleşmiyor olsak bile sonuç itibariyle kişiselleştirme noktasında hastalara bir şey yaparken onun renk alması, onun renklerin oluşturulması noktasında belli seramik dokunuşlarına ihtiyaç duyuyoruz. Dijital burada bizim için bir araç. Çok kontrollü bir araç ve gittikçe yaygınlaşıyor. O yüzden ben de bu teknolojinin bizi kuşattığı ve kaçınılmaz bir şekilde daha da içselleştireceğimizi noktasında katılıyorum. Ve kaçınılmaz bir şekilde daha da entegre olacağız gibi görünüyor.
Az evvel de dediğimiz gibi teknoloji artık her yerde ve sosyal medya kullanımı da ivmelenerek artmaya devam ediyor. Ve bu sosyal medyanın yarattığı bir güzellik ve estetik algısı var. Bu mesleğinize nasıl etki ediyor? Biraz bahsedebilir misiniz?
Sosyal medya kaçınılmaz olarak hepimizin hayatında bazı durumlarda kişisel bazı durumlarda da pazarlama aracı olarak görünebiliyor gibi. Şimdi sosyal medya güzellik kavramını ciddi anlamda bazı durumlarda kaygıya, bazı durumlarda da teşviğe dönüştürmüş durumda. Bizim mesleğe bunun yansıması özellikle görünen bölgenin yani estetik bölgenin lamine gibi oldukça ince, dişe minimum zarar verilen uygulamalarla tekrar gülüşün tasarlanması yani gülüş tasarımı diye bir kavrama itti. Şöyle bir örnek verebilirim. Korona döneminde hepimiz evlere kapandık ve belli bir süre çıkamadık. Koronadan sonra benim kendi işte teknisyen olarak en çok düşündüğüm şey şuydu. Herhalde insanlar evlerine kapandılar. Bir süre bir şeyler yendi, içildi. İşte diş bakımları düzgün yapılamadı ve bunun sonucunda işte diş ağrıları, dolgular, belli çürüklerle daha büyük bir dönüş olur piyasaya diye düşünürken korona sonrasında daha çok lamineye çok ciddi bir talep olduğunu gördüm. Bu beni çok şaşırttı. Bunu nasıl biliyorum? Hem çalıştığım hekim arkadaşlardan gelen talepler hem de eğitim yaptığım diş teknisyenleri arkadaşlardan gelen lamine nasıl yapılır? Hangi malzemeyi kullanalım? Fotoğraf gönderiyorlar WhatsApp'tan. Böyle bir vaka var. Hangi malzemeyi presleyelim? Hangisi daha uygun olabilir? Hangi yöntemle devam edebilirim gibi. Deli gibi bombardıman boyutundaki sorularla anlayabildik. Bunun tabii psikolojik olarak neden kaynaklandığını çok anlayamasak da muhtemelen evlerinde çok fazla vakit geçiren insanlar önce kendilerine bazı harcamaları, bakım yapmayı, önce kendinden bir şeyleri değiştirmeyi öngörmüş olabilirler. Tabii burada en büyük avantajlardan bir tanesi de şu oldu estetikle ilgili kısımda. Ben analogtan başladığımı söylemiştim. Metal destekli çok fazla zamanında yapmıştık ama cam seramikler ve imex dediğimiz malzeme bu estetik noktasındaki minimal invaziv yaklaşımı tamamen kökünden değiştirdi. Çünkü bir metal destekli bir restorasyon yapmaya kalktığımız zaman çalışmak zorunda olduğumuz mesafeler yani dişi küçültüp kesip küçültmek zorunda olduğumuz mesafeler 1.2, 1.5 metrelere kadar uzanan madde kayıtlarıyla karşımıza çıkarken şu anda cam seramikte imex çalıştığımız durumlarda laminelerde 0.2-0.3 metreye kadar inceltebildiğimiz restorasyonlar oluyor.
Bu da tabii hastaların çok çok dişlerinden çok çok az kesim yapılarak estetik görüntüyü değiştirebileceğimiz bir araç haline gelmiş durumda. O yüzden estetik ve sosyal medya ilişkisinde özellikle lamineler çok popüler. Çünkü hastalar dişlerinden çok fazla maddi kaybı yaşamadan gülüşlerini değiştirmek, gülüşlerini daha aydınlatmak, varsa çapraşıklıkları bunları düzeltmek, diastemaları varsa ki herhalde lamineler en çok reaksiyon aldığı ve hayatı değiştirdiği noktalardan bir tanesi diastemaların kapatılması gibi gülüşü değiştirmeye yönelik taleplerle sosyal medya mutlaka bu gülüşleri baskı altına alıyor diyebilirim, etkiliyor diyebilirim. Bizim mesleğimize en büyük etkisi aslında insanların bazen gülüşlerinde farkında olmadıkları şeyleri fark etmelerini sağlayabiliyor. Yani renklenme ya da kendi dişine benzer bir durumun nasıl çözüldüğüyle ilgili bir fotoğraf gösteriyor, görüyor ve sonrasında da bunu araştırmaya başlıyor. Tabii estetik diş hekimliğinde mock-up dediğimiz bir kavram var. Bazen size sadece tedavi amaçlı gelmiş bir hastanın diastemasını o anda klinikte çok böyle hızlı bir uygulamayla kapattığınız zaman hastanın hiç aklında olmayan bazı gülüşünün nasıl değişebileceğiyle ilgili bir öngörü sağlamış olabiliyorsunuz. O yüzden de sosyal medya çok büyük etken, görsel çok büyük etken ya da klinikte yapılan çok minik dokunuşlarla olan etkiler de bunu çok tetikleyebiliyor.
Coşkun Hocam, peki siz fotoğraflandıracağınız vakaları nasıl belirliyorsunuz?
Şimdi burada kriter çok fazla tabii. Neye göre belirliyoruz? Şimdi vakada belli bir hikaye olması oldukça önemli ve kullanacağımız, anlatacağımız malzeme, değiştireceğimiz gülüş gibi faktörlerle bunu genellikle hekim arkadaşla tartışarak, öncesinde bir kurgulayarak, yani biz bu sunum yapacaksak burada nelere değinmek istiyoruz? Hastanın gülüşünü mü değiştireceğiz? Gülüşteki değişiklik mi? Yoksa tek bir diş mi yapıyoruz? Tek diş yaptığımızda arada kaybolacak onunla ilgili renklerle, efektlerle, kesim miktarıyla, kesim derinliğiyle, implant bir diş olacaksa çıkış profili, diş eti yönetimi gibi çok farklı kriterler olabiliyor. O yüzden bunun dışında bir de firma ile ilgili kısmında yeni çıkan bir ürün varsa o yeni çıkan ürünün hangi özelliklerini denemek istiyoruz, göstermek istiyoruz. En basitten şöyle bir örnek verebilirim. Cam seramikler yaygınlaşırken belli periyotlar içinde çok farklı alternatifler çıkmaya başladı. Mesela lamine için kullanabileceğimiz çok farklı ışık geçirgenlikte malzemeler var. Bunlar işte yüksek opasitede, düşük opasitede, yüksek transparanlık, düşük transparanlık gibi farklı 4-5 farklı ışık geçirgenlikte alternatifleri olabiliyor. Bazı durumlarda sırf test amaçlı yaptığımız çalışmalar oluyordu. Yani mesela bir vakada hatırlıyorum, aynı diş için 4 farklı ışık geçirgenlikte örnek hazırladık. 4 tane diş hazırladık hastaya. Sonra bunların hepsi denendi. Bunların hepsinin hasta ağzında denendikten sonraki özellikleri, hem optik hem ışık geçirgenlik özelliklerini deneyimledik, fotoğrafladık, bir sunum haline getirdik. Ve buradaki amaç hangi kalınlıkta hangi malzemenin en optimum özelliklerde olabileceğini deneyimlemekti. Bu sadece bir örnekti ama dediğim gibi farklı bir vakada diş eti müdahalesi gerekiyor. Bazen kant oluyor, kantı değiştirmek gerekiyor. Bu yapılırken sadece beyazla değil de, yani seramikle değil de diş etiyle ilgili belli düzenlemelerin de yapılması gerekiyor gibi faktörlere bağlı olarak hastaya başlamadan önce mutlaka bu bir konuşuluyor, planlanıyor. Hangi konuları anlatacağız, nelere dikkat edeceğiz, hangi malzemeyle çalışacağız, malzemenin hangi özelliklerine değinmemiz gerekiyor, dayanıklılığı mı, ışık geçirgenliği mi gibi böyle oldukça geniş bir beyin fırtınasıyla başlayıp işte vaka, malzeme, endikasyon gibi parametrelere dikkat ederek ona uygun bir şekilde planlıyoruz.
Sohbetimizin başlarında daha evvelden Almanya ile çalıştığınızı belirttiniz. Peki bu süreçte tecrübe ettikleriniz ve gözlemlediklerinizden bize biraz bahsetmek ister misiniz?
Tabii ki. Benim belki bir şansım, ilk teknisyen olarak başladığımda ilk laboratuvarım Almanya'ya çalışan bir laboratuvardı. İşler oradan geliyordu, gidiyordu. Merkezi Almanya'daydı. Ve bir dönem orada da bulunma şansım oldu benim, bir 15-20 gün kadar. Şeylere baktığımız zaman, şimdi eğitmen kimliğiyle de ciddi anlamda farklı ülkelerde hem eğitmenlik yapma hem de seyahat etme şansım oldu. İşte Tunus, Cezayir, Fas, Güney Afrika, İran gibi ülkeleri hem ziyaret ettim hem eğitim verdim. Onun dışında bizim 6 ayda bir firmanın eğitimlerini yaptığımız 36 farklı ülkeden katılım sağlayan eğitmenlerin eğitimi olarak kabul edebileceğimiz bir eğitim programına da dahil oldum 6-7 sene aktif olarak. Şunu açık ve net söyleyebilirim. Çok yetenekli teknisyen arkadaşlar var. Yurt dışından eksik yanımız çok yok. Sadece birazcık daha vizyon, birazcık daha merak, birazcık daha iyi yapma isteği ve zaman. Çünkü iyi bir işin yapılabilmesi için aslında en temel ihtiyacımız olan şey teknik bilgi. Sonrasında da o işin yapılabilmesi için harcamamız gereken minimum bir süre. Maalesef zaman baskısından dolayı bu süreleri veremediğimiz için en donanımlı teknisyene bile siz zamanın sınırlamasına soktuğunuz zaman maalesef işin bir parça kalitesinde kayıp oluyor. Yurt dışındaki deneyimlerime baktığım zaman çok bireysel bir şey bu. Yani ben hiç beklemediğim mekanlarda o kadar yetenekli arkadaşlar gördüm. Çok bireysel bir şey. Kendini çok geliştirmeye açık, çok yetenekli arkadaşlar olabiliyor. Ben açıkçası kendimi çok yetenekli bir teknisyen olarak görmedim hiçbir zaman. Ama çok çalıştım. Çok fazla mesai harcadım. Çok fazla eğitimlere katıldım. Belki çok yetenekli bir arkadaşın işte 2-3 senede kat edeceği yolu ben 4-5 senede kat ettim. Ama çok fazla zaman harcadım. Yurt dışıyla kıyasladığımız zaman ya da yurt dışındaki mesleğin yapılma şekline baktığımız zaman şunu açık ve net söyleyebilirim ki eksiğimiz yok. Bazı durumlarda özellikle problem çözme, hızlı çözüm üretme noktasında çok çok daha fazla artımızın bile olduğunu söyleyebilirim. O yüzden hem diş hekimi olarak hem diş hekimliğindeki diş hekimi arkadaşların hem de teknisyen arkadaşların çok çok güzel işler yaptığını görüyorum. Özellikle son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da. Sadece dediğim gibi zaman faktöründe birazcık sıkıntılar var. Biraz daha vizyon, birazcık daha emek verilerek çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum mesleğimizin hem klinik hem teknik boyutta.
Coşkun Hocam, sizin de dediğiniz gibi mesleğiniz üzere hem Türkiye'de hem de yurt dışında eğitim veren birisiniz. Peki Türkiye'de verilen eğitimi yeterli buluyor musunuz?
Şimdi eğitim özellikle son dönemde çok böyle popüler oldu. Yani bunu iki ayakta inceleyebiliriz. Bir üniversitede verilen eğitimler, bir de üniversite sonrasında bireysel verilen eğitimler şeklinde. Üniversitede teknisyen olarak aldığımız eğitime baktığımızda 2 yıl maalesef bizim için çok yeterli bir eğitim süreci değil. Çünkü meslekle ilgili yeterince bilgiye sahip olsak dahi deneyimsel olarak yani uygulamalı eğitim noktasında hastaya çok fazla iş yapamadan hatta hastaya hiç iş yapamadan mezun olup sonrasında laboratuvarlarda gerçekten bu işin nasıl yapıldığı ile ilgili deneyim sahibi olabiliyoruz. O yüzden mutlaka ekstra kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz. Buna baktığımız zaman son dönemde hem İBOK'lar hem de diğer firmalar çok fazla eğitim programları açıklıyorlar. Özel eğitim programları oluyor. Farklı farklı kişilerin bireysel eğitimleri olabiliyor. Burada yeni başlayacak arkadaşlara özellikle eğitimlerle ilgili mutlaka takip etmelerini öneriyoruz tabii ama eğitimler ne noktada sorusunu cevaplayacak olursak Türkiye'deki teknisyenlerin ve diş hekimlerinin okuldan sonra mutlaka eğitimine ve öğretime devam ediyor olmalarında fayda var. Çünkü meslekte çok fazla alan var. Yani diş teknisyenine baktığımız zaman metal destekli, cam seramikler, zirkonyum, implant üstü çalışmalar, olonfon tarzı daha büyük işler. Yani hepsinde çok vakıf oluyor olmak çok kolay değil. O yüzden birkaç tane branşta belki daha odaklanıp onları en iyi yapıyor olabiliyor olmak çok önemli. Bunun için de bunun eğitimini alıyor olmak oldukça önemli. Türkiye'deki eğitim noktasında üniversitelerden sonra mutlaka destek almamız gerekiyor. Özellikle son dönemde hem yabancı konuşma ve konuşmacıların hem de firmaların destekleriyle erişilen kaynakları ben oldukça geniş olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan firmanın da yani İBOK'lar firmasındaki eğitmenlik görevinden bir parça bahsedecek olursam 11. yılıma girdim. 10 yılı doldurdum. 11. yılın içerisindeyim. Geçmişe dönüp baktığımda sadece eğitim merkezinde birebir eğitim verdiğim teknisyen, asistan ya da hekim arkadaşlara baktığım zaman 4000 civarında bir katılımcı sağlamışız. Ciddi bir oran. Ben açıkçası burada eğitmenlik görevimin yanı sıra onlardan da katılımcılardan da çok şey öğrenme şansım, fırsatım oldu. Benden daha deneyimli, benden daha deneyimsiz arkadaşlarla bir vakit geçirme şansımız oldu. Bizden daha deneyimli katılımcılardan hiç aklıma gelmeyen bazı uygulama yöntemleri gördüm, sonra denedim. Sonrasında firmanın da köprü olması vesilesiyle malzemelerin kullanım alanları, nasıl daha efektif olabilecekleri, nasıl okunmaları, yorumlanmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler oldu. Eğitimin sonu yok ama burada tercihim ve önerim şu olur. Belirli bir branş seçiyor olup onu en iyi yapmaları ve bunun yanında birkaç tane de daha böyle hobi gibi yapabilecekleri bazı katkı sağlayacakları hobilerin olması. Ben bunu fotoğraf olarak seçtim.
Coşkun Hocam, peki sizce mesleğinizde bu kadar yükselmenize sebebiyet veren şey sizce nedir?
Şöyle, aslında çok fazla yetenekli, çok yetenekli teknisyen arkadaşlarla ben eğitimlerde denk geliyorum. Onlardan çok da şey öğrendim. Onlardan herhalde farklılaştığım noktaların en başında merak geliyor diyebilirim. Çünkü oldukça, yani merak sizi bir şeyi araştırmaya itiyor. Onun dışında fotoğraf, merak, fotoğraf ve dil. Bu üçlü bence diğer teknisyen arkadaşlardan belki birazcık daha farklılaştığımı eğer söyleyecek olursak birazcık daha buraya beni iten noktadır diye düşünüyor olabilirim. Çünkü şöyle bir avantajım oldu. Süper lise mezunuyum. İngilizce bir eğitim alan bir liseden mezun olduktan sonra, yani programcılık hedeflediğimi söylemiştim ama olmadı. O yüzden belli bir İngilizce altyapısıyla bu mesleğe giriş yaptım. Ve bu tabii benim için yabancı kaynaklara erişimi birazcık daha kolay hale getirdi. Özellikle son dönemde internetin yaygınlaşması ve kaynaklara ulaşım konusunda. Çünkü Türkçe kaynak birazcık limitli. Ama ben mesleği öğrenirken en büyük avantajı şu oldu. Şu anda bulunduğum, eğitmeni bulunduğum firmayla da ilişkilerimin aslında gelişmesine neden olan İngilizce faktörü oldu. Çünkü yabancı bir firma, iletişim kurabilmek için temel bir seviyede de olsa bir İngilizceye ihtiyaç duyuyordu. Birçok teknisyen arkadaşımdan herhalde farklı yönü oydu. Onun dışında çalışmaya başladıktan sonra teknisyen olarak hep merakım vardı. Hala da meraklıyımdır. Bu merakımın aslında işimle örtüştüğü bir nokta buldum. Bu da fotoğraftı. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Gündelik fotoğraf çekemesem de aslında mesleki fotoğrafı çok üstüne durdum. Şu anda sanıyorum 1, 2, 3, 4 ya da 5. makinem var. Yani D90 ile başladım. D7100, D7500, Sony A6400, Sony A7 gibi böyle fotoğrafı hem hobi olarak başlayıp sonra mesleki olarak geliştirmeye çalıştım. Fotoğraf bana çok şey kazandırdı. Fotoğraf beni çok fazla eğitti. Çünkü yaptığınız işleri kocaman ekranlarda, yani 10-12 mm ortalamasında yaptığımız bir dişi bir bilgisayar ekranında 15-20 santim, işte daha büyütürsünüz 30 santim, 40 santim büyüklüğünde detaylı bir şekilde inceleme, değerlendirme imkanı sundu. O yüzden açıkçası merak, İngilizce ve fotoğraf bence sorunuzun cevabı diyebilirim. Gerçekten bu konuda çok böyle keyif alarak emek verdiğim noktalar oldu.
Peki Coşkun Hocam, son olarak genç adaylar için tavsiye edeceğiniz, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Son olarak şunu söylemek isteyebilirim. Mesleğimiz çok güzel meslek. Yani bu teknisyen olarak baktığımızda sabır isteyen, emek isteyen bir meslek. Ama şey üretiyor olmak çok keyifli. İnsanlara dokunuyor olmak çok keyifli. Ama öneri olarak tabii ki zahmetli bir meslek. Çalışma saatleri, şartları biraz zor. O yüzden baktığımızda çok kolay değil. Ama meraklı olsunlar, istekli olsunlar. Dönem dönem benim kendimde de hissettiğim, ben bu işi yapamıyor muyum acaba, enerjimin düştüğü durumlar oldu. Ama neye odaklanıyorsanız o büyüyor. O yüzden meraklarını, isteklerini kaybetmesinler. Eğitimleri mutlaka takip etsinler. Duydukları, gördükleri eğitimleri mutlaka katılmalarını tavsiye ediyorum ki her eğitimde öğrenecekleri, hatta yapmamaları gerektiklerini öğrenecekleri şeyler bile olabiliyor. Sanıyorum öncelik merak, istek, sevmek. Çünkü eğer yaptıkları işi sevmiyorlarsa, istemiyorlarsa, merak etmiyorlarsa belli ki bu işten çok fazla zevk alamayacaklar. Yol çok uzun bir yol. Yolun başındayken farklı bir alternatif ya da zaten bunu bir hobi gibi düşünürlerse, ben her gün işe gelirken açıkçası işe geliyor gibi değil de bugün yeni bir hastanın yeni bir hikayesi ya da yeni bir eğitimle yeni insanlarla tanışacağım gibi kendime motivasyonel gerekçeler buluyorum. Bu da benim işe geliyor gibi değil, sadece keyifli yeni bir güne başlamış gibi hissettiriyor. Öncesi sevmek, insanlar sevdiği işi yaparsa çok daha mutlu ve başarılı olacaklarını söyleyebilirim. En büyük önerim olacak.
Coşkun Hocam, bize bu keyifli sohbetiniz ve ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek dileğiyle umarım.
Ben teşekkür ediyorum. Benim için de bir ilkti bu sesli sohbet podcast olayı. Çünkü hep yüz yüze ya da bir şekilde online bile olsa kamera açık ve bir şekilde sadece sesle değil görsel olarak da iletişim kurma dan çok farklı bir deneyim oldu benim için de. O yüzden sesli bir ortam, işte burada el kol hareketleri, mimikler vesaire farklı bir deneyimdi. Ben de bunu beraberce yaşadığınız için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli geçmiştir hem dinleyiciler hem sizin için. Başka programlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum sizin de katılımınız ve dinlediğiniz için.